Ayrım 29.
29 Kasım. Dün gece gemimiz Kataraktis köyüne yakın bir koyda kıyıya yanaştı bir süre. Domenico bundan 10 ay kadar önce içine tıkıldığım çuvalı tam burada teslim aldığını doğruladı. O gece çevremde çeşitli gürültüler duyuyor ama hiçbir şey görmüyordum. Oysa bu gece hem kumsalda hem de köprü üstünde gidip gelen, çalışan, el kol hareketleri yapan karaltıları seçebiliyorum. Ve Ocak ayında benim için anlaşılmaz olan tüm bu gürültüler anlam kazanıyordu şimdi. Atılan iskele, getirilen, kontrol edilen, yüklenen sakız, malı veren Salih adındaki adamın bir Türk, belki de bir Rum dönmesi, bir kadeh içki içmek ve parasını almak üzere gemiye binmesi. Belki de anımsatmam gerek, Sakız Adası'nın dünyada sakız üretilen neredeyse tek yer olduğunu. Ama yetkililerin, köylüleri tüm ürünlerini kendilerine teslim etmek zorunda bıraktıklarını, sakızın buradan doğruca padişahın haremine yollanması için. Devlet fiyatları istediği gibi belirliyor ve keyfine nasıl uygun gelirse öyle ödüyor. O kadar ki köylüler kimi zaman birkaç yıl bekliyorlar alacaklarının ödenmesi için. Bu da onları bu süre içinde borçlanmaya zorluyor. Domenico resmi fiyatın 2-3 kimi zaman 5 katına satın alıyor sakızı onlardan ve malı teslim aldığı anda tüm paralarını ödüyor. Ona sorarsanız Osmanlı yönetiminden çok daha fazla katkıda bulunuyor adanın zenginliğine. Yetkililer için bu Kalabriyalı şeytanın bir an önce yakalanması, asılması ya da kazığa oturtulması gereken bir düşman olduğunu eklemeye gerek var mı? Oysa ada köylüleri ve bu kaçakçılık işinden zengin olan herkes için Domenico cennetten inmiş biri. Tanrı'nın bir lütfu, buna benzer geceleri Noel'den daha sabırsızlıkla bekliyor herkes. Ama korkuyorlardı. Çünkü kaçakçıyla ilişkide olduğu kişilerin yakalanıvermesi, eldeki tüm ürünün kaybolup gitmesi ve bir sürü ailenin perişan olması için yeterli. Bütün bu velvele çok uzun sürmedi, en fazla 2-3 saat. Ve Salih'in Domenico ile öpüşüp tayfaların yardımıyla iskeleden geçtiğini gördüğümde hareket edeceğimi sandım. Denizcilerden birine sormaktan alamadım kendimi, yola mı çıkıyorduk yoksa? Kısaca Demetrios'un henüz dönmemiş olduğunu ve onu beklediğimizi söyleyerek yanıtladı beni. Çok geçmeden bir lamba gördüm kumsalda ve birbiri ardınca yürüyerek yaklaşan 3 adam. Birincisi Demetrios'tu. Işığı taşıyan ve yüzü daha iyi aydınlanmış olanı tanımıyordum. Sonuncusu Marta'nın kocasıydı. Domenico saklanmamı ve ancak beni adımla çağırdığında kendimi göstermemi tembihlemişti. Seve seve dinliyordum sözünü çünkü beni bir bölmenin arkasına yerleştirmişti. Ve İtalyanca ile Rumca karışımı bir dilde süre gidecek konuşmalarının tek sözcüğünü bile kaçırmayacaktım buradan. Anlatacaklarıma bir başlangıç olarak şunu söylemem gerek. Daha ilk sözcüklerden seyyafın Domenico'nun kim olduğunu çok iyi bildiği anlaşılıyordu. Saygı ve korku yüklü bir edayla konuşuyordu onunla. Bir köy papazının köyüne yolu düşmüş bir psikoposla konuşacağı gibi. Bu türden bir günahkar karşılaştırması yapmamalıydım kuşkusuz. Ama söylemek istediğim gölgeler dünyasında da en saygın kurumlara yakışır bir ast üst anlayışı olduğuydu yalnızca. Bir köy haydutu Akdeniz'in en gözüpek kaçakçısıyla karşılaştığında pek sendi benli konuşamaz onunla. Öteki de ona eşitiymiş gibi davranmaktan kaçılır. İlk tümceden anlaşıldı konuşmanın hangi perdeden yapılacağı. Marta'nın kocası neden çağrıldığının açıklanmasını boşuna bekledikten sonra bana biraz kararsız gibi gelen bir sesle şunları söylediğinde. Adamın Demetrios, kumaş, kahve ve biber yükün olduğunu ve bunları iyi fiyata bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Domenico'nun sessizliği, iç çekme, sonra da bir dilenciye eğri büğrü bir para atar gibi. Öyle dediyse öyle olmalı. Hemen kesildi konuşma ve yere eğilip atılanı almak seyyafa düştü. Demetrios 1/3'ünü şimdi, geri kalanını Paskalya'da ödeyebileceğimi söyledi. Domenico bir zaman sonra, öyle dediyse öyle olmalı. Öbürü telaşlı, 10 çuval kahveden, 2 varil biberden söz etti, hepsini alıyorum. Ama kumaşlar için karar vermeden önce onları görmem gerek. Domenico, çok karanlık, her şeyi yarın görürsün gündüz gözüyle. Öteki, yarın gelemem, üstelik sizin için de beklemek tehlikeli olur. Domenico, kim beklemekten ya da geri gelmekten söz etti ki, bizimle açığa gelirsin ve sabaha malı kontrol edersin, ellersin, sayarsın, tadına bakarsın. Seyyafı görmediğim için sesindeki korku titreşimini daha rahat ayırt edebiliyorum. Malı kontrol etmek istemedim, sana güveniyorum. Yalnızca kaç para kazanabileceğimi kestirmek için kumaşa bakmak istemiştim. Ama buna da gerek yok, sizi geciktirmek istemem. Kıyıdan ayrılmak için acele ediyor olmalısınız. Domenico, kıyıdan uzaklaştık bile. Seyyaf, peki malı nasıl indirmeyi düşünüyorsunuz? Domenico, sen asıl seni nasıl indireceğimizi sor bakalım. Evet, nasıl?
Bilmem.
Küçük kayıkla dönebilirim.
Pek emin değilim bundan.
İstemesem de beni burada tutmayı mı düşünüyorsun?
Yo, söz konusu değil ama benim isteğime karşın kayıklarımdan birini alman da söz konusu değil. Sana birini ödünç verir miyim sorman gerek.
Kayıklarından birini bana ödünç verir misin?
Sana yanıt vermeden önce biraz düşünmeliyim. O sırada kısa bir itişmenin gürültülerini duydum. Seyyah ve hempasının kaçmak istediğini ama çevrelerindeki gemicilerin onları çok çabuk zapt ettiğini anladım seslerden. O an neredeyse acıyordum Marta'nın kocasına ama geçici bir acıma oldu bu. Neden beni getirttin buraya, ne istiyorsun benden dedi Seyyah son bir cesaret kalıntısıyla. Domenico yanıt vermedi. Ben senin davetlinim, beni gemine sen getirttin, şimdi de tutsak ediyorsun, utan. Ardından Arapça bir iki küfür duyuldu. Kalabriyalı hala bir şey söylemiyordu. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başladı. Kötü bir şey yapmadık biz. İyi yürekli bir olta balıkçısının yaptığından başka. Oltasını atar ve bir balık çektiğinde onu saklayacak mı yoksa denize mi atacak karar vermek zorundadır. Biz de oltamızı attık ve Şişko bir balık ısırdı Zoka'yı. Şişko balık ben miyim? Şişko balık sensin. Seni gemide mi tutmalı yoksa denize mi atmalıyım bilmiyorum. Gel seçimi sana bırakayım. Hangisini yeğlersin? Seyyah hiçbir şey söylemedi. Böyle bir seçenek karşısında ne diyebilirdi ki? Toplanmış gemiciler gülüyorlardı ama Domenico onları susturdu. Yanıtını bekliyorum. Ya seni burada tutuyorum ya da denize atıyorum. Gemide diye homurdandı öbürü. Sesinde bir boyun eğme ve teslim olma havası vardı. Domenico şaşırmadı ve hemen şöyle söyledi. Mükemmel. Şimdi rahatça konuşabiliriz. Bir Cenevizli'ye rastladım ve seninle ilgili tuhaf bir öykü anlattı bana. Söylediğine göre bir kadını evine kapatmışsın, onu dövüyor, çocuğuna da kötü davranıyormuşsun. Embriyako, şu yalancı, şu akrep, 11 yaşından beri Marta'nın çevresinde dolanıyor. Daha önce bir Türk subayıyla evime geldiler ve ona kötü davranmadığımı gördüler. Üstelik o benim karım ve çatımın altında olanlar yalnızca beni ilgilendirir. İşte tam bu anda Domenico beni çağırdı. Signor Baldassare... Gizlendiğim yerden çıktım ve Seyyaf'la hempasının sırtlarını halatlara dayamış yere oturduklarını gördüm. Bağlı değillerdi ama çevrelerinde yine ayağa kalkmayı denerlerse onları tepelemeye hazır en azından bir düzine gemici vardı. Marta'nın kocası pişmanlıktan çok sanki tehdit yüklü bir bakış fırlattı bana. Marta benim kuzenim ve yılbaşında gördüğümde bana gebe olduğunu söylemişti. Hem kendisinin hem de çocuğunun sağlıkları yerindeyse sana hiçbir kötülük yapmayız. O senin kuzenin değil ve sağlığı yerinde. Ya çocuğu? Ne çocuğu? Bizim hiç çocuğumuz olmadı. Benim karımdan söz ettiğinden emin misin? Yalan söylüyor dedim. Devam etmek istiyordum ama o an bir baş dönmesi hissettim ve en yakın bölmeye yaslanmak zorunda kaldım. Konuşmayı Domenico sürdürdü. Yalan söylemediğini nereden bilelim? Seyyah hempasına döndü, o da söylediklerini doğruladı. O zaman Kalabriyalı kararını bildirdi. Eğer ikiniz de doğru söylediyseniz yarın evinizde olacaksınız ve sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Ama bundan emin olmamız gerekiyor. Önerim şu. Sen, adın ne senin? Adam Stavro diye yanıtladı ve bana doğru baktı. Şimdi tanıyordum onu. Yeniçerilerle birlikte Marta'nın kocasının evine gittiğinde çok kısa süre görmüştüm. Ben bağırıp dururken Seyyah gidip karısını getirmesi için bu adama işaret etmişti. Bu kez başka türlü davranacağım ama. Beni iyi dinle Stavro dedi Domenico ansızın daha az kurumlu bir havada. Gidip Signor Baldassare'nin kuzenini getireceksin. O da kocasının söylediklerini doğrularsa ikisi de istedikleri gibi evlerine gidebilecekler. Sana gelince Stavro, dediğim gibi yaparsan yeniden gemiye gelmene gerek bile olmayacak. Yarın akşam onunla kumsala geleceksin, biz gelip kayıkla alacağız onu. Sen o zaman evine gidebilirsin ve hiçbir şeyden korkmana gerek kalmayacak. Ama kazara şeytan kafana beni aldatmayı sokarsa bil ki bu adada onlara ödediğim parayla yaşayan 600 aile var ve en üst düzeyden yetkililer bile bana borçlu durumda. Eğer gevezelik eder ya da kadını bize getirmeden ortadan kaybolmaya kalkarsan tek sözümle ihanetini ödetirler sana. Darbeler hiç beklemediğin yerden gelir. Seni aldatmayacağım. Kayığı Stavro ve ona kıyıya dek eşlik edecek 3 tayfayla birlikte denize indirdik. Gidip Domenico'ya bu adamın istediğini yapacağına inanıp inanmadığını sordum. Oldukça emin görünüyordu bundan. Ardına bakmadan ortadan kaybolursa ona hiçbir şey yapamam ama sanırım korkuttum onu ve sanırım ondan istediğim şey büyük bir özveri gerektirmiyor. Öyleyse beni dinlemesi olasılığı yüksek, göreceğiz bakalım. Şimdi yeniden açıktayız ve uzakta adada hiçbir şey kıpırdamıyor gibi geliyor bana. Oysa oralarda bir yerde şu beyazımsı duvarlardan birinin ardında, şu büyük ağaçlardan birinin gölgesinde Marta kumsala gelmeye hazırlanıyor olmalı. Ona burada olduğum söylendi mi acaba? Neden çağrıldığı söylendi mi? Giyiniyor, yüzüne allık sürüyor, belki de bir iki eşya koyuyor çantasına. Tedirgin, korkmuş, belki de umutlu, kim bilir. Kocasını mı düşünüyor şu anda, yoksa beni mi? Ya çocuğu onunla mı acaba, onu yitirdi mi? Çocuğu ondan almış olabilirler mi? Sonunda öğreneceğim. Yaralarına pansuman yapabileceğim, onu iyileştirebileceğim. Gece olmaya başladı ve ben ışıksız yazmaya devam ediyorum. Gemi dikkatle adaya doğru yol alıyor ama ada hala uzak. Domenico tüm tayfalar arasından gözleri en keskinini Ramazan adında İskenderiyeli bir gemici direğin tepesine çıkardı. Görevi kumsalı gözlemek ve en ufak kuşkulu kıpırtıya haber vermek. Bütün bu insanların gereksiz tehlikelere atılmaları hep benim suçum. Ama kimse bana hissettirmiyor bunu. Bir kez bile ne kınayıcı bir bakış ne de sinirli bir iç çekme yakaladım. Şeytan canımı alsın, böyle bir borcu nasıl öderim ben? Kıyıya biraz daha yaklaşıyoruz ama adanın ışıkları hala göğün dibindeki yıldızlar kadar solgun. Kuşkusuz en küçük bir mum, en küçük bir lamba bile yakmak söz konusu değil. Neredeyse hiç görmüyorum kağıdı ama yazmaya devam ediyorum. Bu gece yazmanın tadı her zamankinden farklı. Başka zaman anlatmak için yazıyorum ya da kendimi haklı çıkartmak için ya da kafamın içini temizlemek için, tıpkı boğazımı temizler gibi. Ya da unutmamak için ya da sadece yazmaya yemin ettiğim için kendi kendime. Oysa bu gece bu sayfaların şamandırasına tutunuyorum. Onlara söyleyecek bir şeyim yok ama yanımda kalmalarına gereksinim duyuyorum. Kalemim elimi tutuyor ve onu yalnızca gecenin mürekkebine daldırıyor olsam da pek önemi yok bunun. 30 Kasım 1666, Kataraktis önleri. Buluşmamızın böyle olacağını düşünmüyordum. Ben gemiden gözlerim kısılı o gece yarısı kumsalda belli belirsiz bir fener ışığı. Fener bir saat sarkacı gibi sağdan sola, soldan sağa sallanmaya başladığında Domenico 3 adamına Filika'yı denize indirme emrini verdi. Işık yakmadan ve dikkatli olma uyarısıyla. Gözleri sürekli olarak tüm kıyıyı taramalı ve hiçbir tuzak belirtisi olmadığından emin olmalıydılar. Deniz çalkantılı ve gürültülüydü ama pek azgın sayılmazdı. Rüzgar kuzeyden esiyordu ve tam bir aralık rüzgarıydı. Soğuk dudaklarımda tuz ve dualar. Marta. Ne kadar yakındı ve hala ne kadar uzak. Filika'nın kumsala ulaşması bir ömür sürdü, bir ömür de orada oyalanması. Ne yapıyorlardı, ne tartışıyorlardı. Oysa birini kayığa alıp öbür yöne doğru yola çıkmak basit bir işti. Neden onlarla gitmedim ben de? Hayır, Domenico kabul etmezdi bunu ve haklı olurdu. Ne bu adamların becerisine sahiptim ne de soğukkanlılığına. Sonra Filika bize doğru yöneldi, içinde Fener'le birlikte. Domenico homurdandı. Hay aksi, hiçbir ışık olmayacak demiştim. Onca uzaktan duymuş gibi o anda ışığı söndürdüler. Domenico gürültüyle iç geçirdi, hafifçe koluma vurdu. Ceddine yandığımın, sonra da adamlarına Filika ve içindekiler gemiye alınır alınmaz açılmaya hazırlanma emrini verdi. Marta güverteye en kaba yöntemlerle çıkartıldı. Alt tarafına bir levha bağlanmış kalın bir halatla tek basamaklı bir tür gevşek merdiven oluşturulmuştu. Yeterince yukarı çekildiğinde son engeli aşmasına ben yardım ettim. Bir yabancıyı uzatır gibi uzatmıştı bana elini. Ama ayağının üstüne basar basmaz bakışlarıyla birini aradı ve karanlığa karşın aradığının ben olduğunu anladım. Tek bir sözcük söyledim, adını. O zaman yeniden elimi kavradı ve bu kez başka türlü sıktı. Orada olduğumu biliyordu besbelli. Kocasının yamağı mı söylemişti, yoksa onu kumsaldan almaya giden gemiciler mi hala bilmiyorum. Onunla konuşma olanağını bulduğumda öğreneceğim bunu. Hayır, ne gereği var, konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Buluştuğum zaman onu kollarıma alacağımı ve çok uzun bir süre sımsıkı sarılacağımı düşlemiştim hep. Ama çevremizi saran bu gözüpek denizcilerin ve gemide korsan işi mahkememizde yargılanmayı bekleyen tutsak kocasının gözleri önünde aşırı bir yakınlık, aşırı bir sabırsızlık yersiz kaçardı. Bu nedenle elinin karanlıkta elimi bulup sıkması aramızdaki tek suç ortaklığı hareketi oldu. Sonra kendini kötü hissetti. Sendelemesini önlemek için yüzünü soğuk serpintilere çevirmesini önerdim ama titremeye başladı. Denizciler de ambarda bir şilteye boylu boyunca yatmasını ve sıkı sıkı örtülmesini daha iyi olacağını söylediler. Domenico aslında hemen çağırmak istiyordu onu. Taşıdığı çocuğun ne olduğunu öğrenmek, yargısını bildirmek ve ana limanına doğru yola çıkmak istiyordu. Ama kadın son nefesini vermek üzere gibiydi. O da sabaha dek dinlenmesine razı oldu. Yatar yatmaz uyudu Marta. O kadar çabuk ki bayıldı sandım. Biraz sarstım onu, gözlerini açması, bir iki sözcük söylemesi için. Sonra da kafam karmakarışık uzaklaştım oradan. Sakız torbalarına yaslanıp uyumaya çalışarak geçirdim geceyi, pek başarılı olamadan. Yalnızca şafak sökerken bir iki dakika sızdım sanırım. Bu sonu gelmeyen gece boyunca ne tam uyanık ne de tam uykulu bir haldeyken korkunç düşüncelerle sarıldı kafamın içi. Buraya aktarmaya zor cesaret ediyorum, beni o denli korkuttular. Oysa en büyük sevincimden doğmuştu bu düşünceler. Marta'ya ve daha da önemlisi çocuğuna bir kötülük ettiğini öğrenirsem seyyafa ne yapmam gerektiğini düşünürken buldum ansızın kendimi. Cezasız evine dönmesine izin verebilir miydim? Cinayetini ona ödettirmem gerekmez miydi? Zaten diyordum kendi kendime, eğer çocuğun ölümünde Marta'nın kocasının bir suçu yoksa bile nasıl gidip de onunla Cübeyl'de yaşardım? Bu adamı arkamda bırakarak her gün öç almayı düşünsün ve bir gün gelip başımıza bela olsun diye. Rahat uyuyabilir miyim yaşadığını bildiğim sürece? Rahat uyuyabilir miyim eğer? Onu öldürmek mi? Ben birini mi öldüreceğim? Ben Baldassare, birini mi öldüreceğim, bir insan mı öldüreceğim, kim olursa olsun? Her şeyden önce nasıl öldürülür ki insan? Elimde bıçakla birine yaklaşmak, sonra da yüreğine dek saplamak onu. Bana bakmaması için uyumasını beklemek, Tanrım, hayır. Ya da birine para vermek onu. Neler düşünüyorum ben, neler yazıyorum. Tanrım, uzak olsun benden bu kase. Bundan sonra hiç uyuyamayacağım gibi geliyor şu an. Ne bu gece ne de bundan sonra göreceğim gecelerin hiçbirinde. 5 Aralık 1666 Pazar. Son sayfaları bir daha okumak istemiyorum. Onları yırtma arzusuna kapılmaktan korktuğum için. Bal gibi benim kalemimden çıkma o sayfalar. Ama onlarla gurur duymuyorum. Ellerimi ve ruhumu kirletmeyi düşündüğüm için gurur duymuyorum. Bundan vazgeçtiğim için de gurur duymuyorum. Salı sabahı şafak sökerken ve Marta hala uyurken o gece aklımdan geçenleri aktarmıştım. Sabırsızlığımı yatıştırmak için yapmıştım bunu biraz. Sonra 5 gün boyunca hiçbir şey yazmadım. Bir kez daha bugünle bir son vermeyi bile düşünmüştüm. Ama işte yeniden kalemi elime aldım. Belki de yolculuğun başında kendi kendime verdiğim o tedbirsizce söz yüzünden. Geçen hafta boyunca birbiri ardından 3 baş dönmesine yakalandım. Önce buluşmanınki, ardından kafamdaki o sonsuz karışıklığın baş dönmesi, şimdi de bu öfkenin ruhumda deli gibi esen, beni sarsan, sağa sola çarpan bu ruh fırtınasının verdiği bulantı. Güvertede ayakta durmaya çalışıyorum sanki. Hiçbir şeye tutunamıyorum. Ve ara sıra ayağa kalksam da daha ağır düşüyorum sonra yere. Hiçbir yardımda bulunamıyorlar bana. Ne Domenico ne Marta. Ne orada bulunan ya da bulunmayan biri, ne de bir anı. Kafamdan ne geçse yalnızca oradaki karışıklığı arttırmaya yarıyor. Çevremdeki her şey gibi, gördüğüm ya da anımsamayı başardığım her şey gibi. Tıpkı bu yıl gibi. Bitimine yalnızca 4 hafta kalan bu lanetli yıl. Ama öyle bir 4 hafta ki aşılması olanaksız görünüyor şu an bana. Güneşsiz, aysız, yıldızsız bir okyanus. Ufuk yerine her yanda dalgalar dalgalar. Hayır, artık yazacak durumda değilim. 10 Aralık. Gemimiz Sakız'dan uzaklaşalı epey oldu. Ruhum da yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı oradan. Yaram o kadar kolay kapanmayacak. Ama 10 günün sonunda başıma gelenlerden başka şeyler düşünebiliyorum ara sıra. Belki yeniden yazmayı denemeliyim. Şimdiye dek olanları anlatmayı başaramadım ama bunu yapmanın zamanı geldi artık. Acılı anlar için söyledi, sordu, kadın da şöyle dedi, olduğuna göre ya da karar verildi gibi bütünüyle tutkudan arınmış sözlere başvurmak zorunda kalsam da. Marta Karibdos'ta çıktığında Domenico daha o gece onu çağırtıp konuşmak, karnındaki çocuğun ne olduğunu ondan öğrenmek, kararını bildirmek, sonra da hemen İtalya'ya doğru yola çıkmak istemişti. Ama ayakta zor durduğu için bunları söylemiştim, uyumasına izin vermişti. Bir Osmanlı gemisinin bizi çevirmesi tehlikesine karşı nöbet bekleyenler dışında gemideki herkes 1-2 saat dinlendi böylece. Ama öfkeli denizde yol alan yalnızca bizlerdik o gece. Sabah kaptanın kamerasına toplandık yeniden. Demetrios ve Yannis ile birlikte toplam 5 kişiydik. Domenico tumturaklı bir edayla Marta'ya kocasının önünde mi yoksa onsuz mu sorgulanmayı yeğlediğini sordu. Ben soruyu Cübeyl ile konuşulan Arapçaya çevirdim. O da telaşla ve neredeyse yalvarır bir sesle yanıt verdi. Kocam olmadan. İki elin hareketi ve yüz ifadesi her türlü çeviriyi gereksiz kılıyordu. Domenico anladı ve devam etti. Signor Baldassare, geçen Ocak ayında Sakız'a geldiğinizde gebe olduğunuzu söyledi bize. Ama kocanız hiç çocuğunuz olmadığını iddia ediyor. Marta'nın bakışı gölgelendi. Bir an bana döndü. Sonra ellerini yüzüne kapadı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Ona doğru bir adım attım ama yargıç rolünü ciddiye alan Domenico yerime dönmemi işaret etti. Çevredekilere de hiçbir şey yapmamaları, hiçbir şey söylememeleri ve beklemeleri işaretini verdi. Sonra da tanığa kendini toplaması için yeterince zaman tanıdığını düşünerek seslendi. Sizi dinliyoruz. Çevirdim ve şunları ekledim. Konuş, hiçbir şeyden korkma, kimse sana kötülük edemez. Sözlerim onu yatıştırmak yerine daha da sarstı sanki. Hıçkırıkları daha gürültülü hale geldi. Domenico da çevirmesini istediklerine başka bir şey eklememem için ihtarda bulundu. Ben de yapmayacağıma söz verdim. Aradan 1-2 saniye geçti, hıçkırıklar hafifledi ve Kalabriyalı sesinde hafif bir sabırsızlık belirtisiyle sorusunu yineledi. O zaman Marta başını kaldırdı ve konuştu. Hiçbir zaman bir çocuk olmadı. Ne demek istiyorsun sen? Bağırmıştım, Domenico beni uyardı, yeniden özür dilemek zorunda kaldım ve söylediğini aynen çevirdim. Ve Marta bir kez daha yineledi. Hiçbir zaman çocuk olmadı, hiçbir zaman gebe kalmadım. Ama sen bana öyle demiştin. Söylemiştim çünkü öyle sanıyordum, yanılmışım. Uzun uzun baktım ona ama bir kez bile gözleriyle karşılaşamadım. Gerçeğe benzer bir şeyler görmek istiyordum orada. En azından bana her zaman mı yalan söylediğini, onu çabucak serseri kocasına götürmem için yalnızca çocuk konusunda mı yalan söylediğini, yoksa şimdi mi yalan söylediğini anlamak istiyordum. Yalnızca 1-2 kez kaldırdı gözlerini, herhalde hala ona bakıp bakmadığımı ve inanıp inanmadığımı anlamak için. Domenico çok babacan bir edayla sordu ona. Söyleyin bize Marta, kocanızla kıyıya mı dönmek istiyorsunuz yoksa bizimle gelmek mi?
Çevirirken benimle geri gelmek mi dedim ama uzanmış elinin de hareketiyle Katarakdis'e dönmek istediği yanıtını verdi açıkça.
Bu nefret ettiğin adamla mı? Anlamıyordum. Ansızın bir aydınlanma oldu kafamda.
Bekle Domenico, olanları anladım sanıyorum. Oğlu adada olmalı ve kocasıyla ilgili kötü bir şey söylerse çocuğun başına bir şey gelmesinden korkuyor. Söyle ona ki eğer bundan korkuyorsa onu getirtmek zorunda bıraktığımız gibi çocuğu getirtmek zorunda da bırakabiliriz kocasını.
Kendi gidip çocuğu getirebilir, o dönene kadar da biz kocasını burada tutarız. Hiçbir şey yapamaz ona karşı.
Sakin ol dedi Kalabriyalı, bir masal anlatıyormuşsun gibi geliyor bana. Ama en küçük bir kuşkun varsa bana söylediklerini ona da yineleyebilirsin. Ve benim adıma ne onun ne de oğlunun başına hiçbir kötülük gelmeyeceği sözünü verebilirsin.
Uzun ve tutkulu bir söyleve giriştim o zaman. Umutsuz, heyecanlı bir sesle Marta'ya bana gerçeği söylemesi için yalvardım. Beni gözleri yerde dinledi, bitirdiğimde de Domenico'ya bakarak aynı şeyleri söyledi.
Hiçbir zaman çocuk olmadı, hiç gebe kalmadım, çocuğum olmuyor benim.
Önce Arapça söyledi bunları, sonra da Demetrios'a dönerek aynı şeyleri kötü bir Rumca ile yineledi. Domenico çenesiyle bir soru işareti yaptı Demetrios'a.
O ana dek hiçbir şey söylemeyen tayfa biraz sıkılmış gibiydi. Bana baktı, Marta'ya baktı, sonra yeniden bana ve sonunda kaptanına.
Evlerine gittiğimde orada bir çocuk varmış gibi gelmedi bana.
Gecenin ortasıydı, uyuyordu.
Kapıyı vurdum ve herkesi uyandırdım. Büyük bir patırdı oldu ama bir çocuk ağlaması duyulmadı.
Yeniden söz almak istiyordum ama bu kez Domenico susmamı emretti.
Bu kadar yeter. Bence bu kadın yalan söylemiyor. Onu da kocasını da bırakmamız gerek.
Daha değil, bekle.
Hayır, beklemeyeceğim Baldassare. Bu iş bitti. Gidiyoruz. Seni tatmin etmek için geciktik ve umarım bir gün teşekkür etmeyi düşünürsün. Senin için bunca büyük tehlikeye atılan insanlara.
Bu sözler Domenico'nun tahmin edebileceğinden çok daha fazla yaraladı beni.
Bu adamın gözünde bir kahraman olmuştum ben. Oysa şimdi gözü yaşlı masallar anlatan, kovulmuş bir sevgili gibi görünüyordu bana.
Bir iki saat giderek bir iki dakika içinde, bir iki soru yanıtın ardından saygın ve çok soylu Signor Baldassare Embriaco istenmeyen biri oluvermişti.
Bir zavallı gibi katlanılan, susması emredilen rahatsız edici biri.
Sonra gidip karanlık bir köşede tek başıma ağladıysam Marta için olduğu kadar bunun içindi de.
Sorgulamadan hemen sonra gitmişti Marta. Domenico da kocasından özür dilemiş olmalıydı. Sanırım kıyıya dönmeleri için gerekli kayığı da onlara armağan etti. Veda sahnesinde bulunmak istemedim.
Bugün yaram acı vermeye devam ediyorsa da o kadar açık değil. Marta'nın davranışına gelince onu hala anlamış değilim. Öyle tuhaf sorular soruyordum ki kendime buraya aktarmaya cesaret edemiyorum. Biraz daha düşünmem gerek bunları.
11 Aralık. Ya herkes yalan söylediyse, ya tüm bu sefer bir aldatmacaysa, beni Marta'dan vazgeçirmeyi amaçlayan bir göz bağı numarasıysa, belki aşağılanmanın, yalnızlığın ve uykusuz geçen bir iki gecenin ürünü bir sayıklama bu, belki de tek gerçek ama. Marta'nın artık kesin olarak vazgeçmemi isteyen Gregorio, Domenico'ya beni yanında götürmesini ve bu kadını bir kez daha görmek istemem için ne gerekiyorsa yapmasını söylemiş olabilir.
Bir zamanlar İzmir'de seyyafın kaçakçılık işine, özellikle de sakız kaçakçılığına bulaştığını söylememişler miydi? Öyleyse Domenico onu tanıyor olmalıydı. Oysa ilk kez görüyormuş gibi yaptı. Belki de bunun için bir bölmenin arkasında kalmamı istediler.